تاری و insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Hepinize gönül dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Her zamanki gibi bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Aygüngöl ve Erdem Değirmenci kardeşimiz burada. Ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. İletişim adreslerimiz, e-maillerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bu akşam dizden kurtulalım biraz. Gerçeğe gelelim.
Evet.
Çünkü çok sorular geldi, çok eleştirildi.
Evet.
Siz de hafta içinde güzel konuşmalarınız oldu televizyonlarda ve değişik ortamlarda. Bu akşam biraz gerçek isteyeceğiz sizden. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Hürrem Sultan hakkında.
Yani biz her zaman gerçek konuşuyoruz zaten.
Tabii ki, tabii ki. Yani gerçekten nasıllardı? Yani mesela ilk soruyu şöyle soralım. Doğumu Kanuni Sultan Süleyman, yetişmesi, şehzadelik yılları.
Yani dizinin dışına tabii. Çıkalım da şöyle Kanuni'yi bilelim.
Sadede gelelim.
Kanuni dönemini tanıyalım yani. Asıl olan. Özellikle okuyucularımızın sormuş olduğu suallere, dinleyicilerimize hem onları evet. Tanıtmak bir kez daha beraber onları bir nakletmemiz güzel olacak. Öyle anlaşılıyor.
Evet.
Tabii Kanuni'nin doğumu ve yetişmesi, yani Kanuni nasıl bir şekilde yetişti, burası önemli.
Evet.
Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancakbeyi'ydi. Şehzade Süleyman doğduğu zaman o Trabzon'da Sancakbeyliği yapıyordu Yavuz evet. Sultan Selim. Ve onun Sancakbeyliği döneminde muhtemelen iki tarih var. Bir 6 Kasım 1494, bir de 27 Nisan 1495 diye iki tarih var. Bu iki ciddi bir tarihçi doğumuyla alakalı. Genelde 1494 yılı kabul ediliyor ama 1495'i de yine ciddi tarihler ifade ediyorlar. Burada enteresan bir şey var. Her zaman görmüyoruz. Mesela bazen genelde babalarına soruyorlar. İşte bir şehzadenin doğumunu haber veriyor. Diyelim ki dedesi tahta evet. Onun. Ve ona işte bir torununun olduğunu haber veriyor ve isim istiyor. Genelde bazen böyle olur. Fakat Süleyman'ın doğumunda Kur'an-ı Kerim'den böyle bir isim için, bereket için istihanede bulunuluyor. Bir isim ne çıkacak diye Kur'an-ı Kerim böyle açılıyor bir sayfası. Ve innehu min Süleyman'a ayeti çıkıyor. İnnehu min Süleyman. İşte bu sebeple Süleyman ismi veriliyor. Ve bu durum merkeze de İkinci Bayezid Han'a, Süleyman'ın dedesi, o zaman padişah merkezde, İkinci Bayezid Han'a bildiriliyor. Evet. Dolayısıyla farklı bir durumdur. Hani bazen bizde isim vardır, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, var mı şeklinde yaygın bir şeydir. Tabii isimlerin orada geçmiş olması aynı zamanda bir berekettir o isimlerin. Dolayısıyla Süleyman'da böyle bir durum da söz konusu. Kur'an-ı Kerim açılıp o isim kendisine verilmiş oluyor. Tabii Süleyman'ın bazı doğumunda bazı hususiyetler de var. Mesela bunlar ne gibi? Hicri 900. yılda doğuyor Süleyman. Hicri 900. Yani yeni bir yüzyılın başlangıcı. Bu bir takım bereketlere de hedef alacağı. Çünkü her yüzyılın başında dini kuvvetlendiren bir alim gelir.
Evet.
Bir büyük gelir. Dolayısıyla bunlar yüzyılın başında geleceği şeyler için alimler onun bu 900 yılının başında doğmasını hicri çok gerçekten tarihe damga vuracağını işaret ediyorlar.
Evet.
Ve gerçekten de bir 50 yıla saltanat yılı yaklaşık yarım asır 46 yıl 50 yıla vurması bunun ne derece yerinde olduğunu da yani isabet kaydettiğini de gösteriyor ona uygun olduğunu ki Kanuni Sultan Süleyman'ın gerek yetiştirdiği devlet adamlar gerek diğer devlet adamları gerek sanatkarları gerek Şeyhülislamları din alimleri bir 50 yıla daha hükmedecekler ki yani bu Osmanlı Devleti'nin gerçekten o yüzyıl çağının en büyük yüzyılı olacaktır.
Zaten Türk yüzyılı diyorlar değil mi?
Evet. Türk yani, asrı diyorlar.
Türk asrı.
Türk asrı diyorlar. O asrı.
Damgasını vuruyor.
Tabii, bir 50
yıl daha
16. asır. Yani dolayısıyla burada her ne kadar Yavuz Sultan Selim'in bırakmış olduğu bir devletin şeyi olsa da ama Yavuz'un 8 asırlık, 8 yıllık bir saltanat dönemi olarak baktığımız zaman Kanuni'nin bunun 5 katından fazla
toprak olarak.
Evet, 6 katı toprak olarak değil yani dönem olarak.
Dönem olarak.
46 yıl. 6 katı bir evet. dönem saltanatta bulunuyor. Bu çok önemli. Yarım asır 50 yıl. Onun için alimlerin böyle 900 Hicri 900 yılının başında doğmuş olmasından getirmeleri ve bu ifadeleri kullanmaları çok önemli. Yine 10. padişah 10 mesela remzi itibariyle 10 şeyinin getirdiği bir takım şeylerden bahsediyorlar ona bereketlerden. Dolayısıyla böyle doğumunda ve isim alınmasında çıkmasında mesela Süleyman peygamberin hani Süleyman ismi çıkıyor. Süleyman dünyaya hakim olmuş bir Süleyman peygamberin aynı zamanda hükümdar hem de peygamber. Onun ismini taşımış olmasının bir takım özelliklerini bunların her birini şahsında meczetmiş geleceğe gerçekten geleceğe damgasını vuracak bir şahsiyet olacağını kaynaklar ve alimler beyan ediyorlar. Bunları görüyoruz Şehzade Süleyman'ın doğumunda. Yavuz Sultan Selim tabi Yavuz Sultan Selim denildiği zaman insan titriyor celalinden onun çok celalli çok disiplinli ve gerçekten işlerin bir hakkın yerince görülmesini isteyen işleri tam manasıyla bir takip eden hiçbir şekilde ihmale müsaade etmeyen şimdi bir baba var ki dolayısıyla Şehzade Süleyman'ın eğitiminde onun çok ciddi bir şekilde eğitimini ele aldığını ve onu en iyi bir şekilde yetiştirdiğini görüyoruz.
Mesela
tabii
kimler
burada
var?
Hayreddin Efendi var. Şeyin hocalarından, en önemli hocalarından bir tanesidir Hayreddin Efendi. Genelde şehzadelere devrin ulemasından, alimlerinden en yüksek. Çünkü onlar her konuda da bilgi sahibi oldukları için bir tanesi hoca olarak tayin edilir ve onun eğitimi altında yetiştirilir. Hayreddin Efendi Kanuni'nin hocası olarak ortaya çıkmış en büyük şahsiyetlerden bir tanesi. 1509 yılına geldiğinde yani bir işte yaklaşık bir 14 yaşında babası Yavuz Sultan Selim o da kendi babasına başvuruyor 2. Bayezid'e ve bir sancak istiyor oğlu için. Osmanlı şehzadeleri belli bir yaşa gelince 12-13 yaşı artık bir sancağı o devrin adeti dolayısıyla, o dönemin adeti dolayısıyla.
Eğitimi bir yandan da değil mi?
Ya bir taraftan eğitimi, bir taraftan devlet idaresinde artık yetişmesi. Eğitimi zaten devam ediyor ama evet. Yani 5 yaşından itibaren ciddi manada bir eğitimin içerisinde ya. Yani sancağa çıkma kaç yaşına geldi? 14 yaşı. Ve burada demek ki bir 9 yıllık süper bir eğitim aldığının zaten göstergesi bu.
Evet.
Şimdi artık bir de bunlar uygulama safhası. Ama eğitim bitmez. Eğitim insanlarda ölünceye kadar devam eder. Evet. İnsan her gün bilgisine bir bilgi daha katmak durumundadır.
Nasıl bir beyit vardı sanki? Mehten nasıl doğru?
Mehten lahdedek ol talibi ilim. Evet.
O da sizin meşhur şiirlerinizdir.
Dolayısıyla orada ikinci Bayezid'den Sultan, ikinci Bayezid Han'dan oğlu Süleyman'a bir sancak istiyor ya Selim Han.
Evet.
Şehzade Selim. O da şehzade daha. İstiyor. İkinci Bayezid de kendisine Şebin Karahisar'ı veriyor. Şebin Karahisar biliyorsun değil mi nerede?
Giresun tarafında.
Evet. Orada şimdi Giresun'a bağlı. Osmanlı'da sancak merkezidir. Şebin Karahisar çok önemli bir yerdir. Yani
şey var
şimdi,
mı hocam? Genelde belli bir bölgeyi mi sancak olarak veriliyor yoksa Türkiye'nin o zamanki Osmanlı'nın her tarafından verilebilir?
Yok. Yani genelde sancaklar bellidir ama mesela Şebin Karahisar, şimdi şehzadelerin bol olduğu dönemler vardır. İkinci evet. Bayezid öyle. Mesela Ahmet'in çocukları var, Selim'in işte çocuğu oluyor. Şimdi 3 tane şehzade kendisinin var. Korkut, Ahmet, Selim, evet. Abdullah. Bunlar sancaklarda. Bir de bunların çocukları olduğu zaman sancak artıyor.
Evet.
Ama mesela şeyi düşünün, Yavuz Sultan Selim'i padişah olarak düşün. Bir tane Süleyman var. Evet. Süleyman'ın da sancağa gidecek oğlu yok.
Evet.
Tek kişi. Yani bazen tek bir sancak vardır. Bazen de bu çoğalır. İkinci Bayezid dönemi bunun örneklerinden bir tanesidir. O zaman başka sancaklar da olur. Yeni bir takım her sancağı verebilir. Yani evet. Padişah her sancağı verebilir. O elinde bir şeydir. Ancak genelde bizde şehzade sancak merkezliği yapmış yerler vardır. Ne gibi? Bunlar genelde bunlardır. Manisa.
Evet.
Manisa gibi.
Amasya.
Saruhan'da deriz biz oraya. Amasya gibi. Amasya ve Manisa en fazla şehzade sancağı olan yerlerdir. Bu ikisi.
Evet.
Yani Trabzon mesela çok az görünür. Çok fazla değil. Kastamonu. Konya olur. Konya ilk zamanlar fazlaydı. Cem mesela Konya sancak beyiydi. Konya. Kefe Kanuni için oldu. Mesela Süleyman için. Şimdi Şebin Karahisar'ı Şehzade Ahmet kendine yakın olarak gördü ve karşı çıktı. Şehzade Ahmet 2. Bayezid döneminde padişahlığa oğlu Süleyman'ın da amcası. Yavuz'un kardeşi. Dolayısıyla Şehzade Ahmet kendine yakın olarak gördü ve oranın Selim Han orayı istemişti Şehzade Selim.
Evet.
Şebin Karahisar'ı istemişti. Fakat Ahmet karşı çıktı kendisine yakın olduğu için.
Evet.
Aslında padişahın bir söylediği iki olmaz Osmanlı'da. Yani verdi mi vermiştir. Fakat Ahmet'in devlet adamları nezdinde çok tutanı olduğu için 2. Bayezid'i etkilediler ve bunun üzerine Bolu sancağı verildi. Fakat Ahmet bu defa da Bolu İstanbul yolunun üzerindeydi. Şimdi Süleyman Bolu'da olduğu zaman 2. Evet. Bayezid'e bir hal yani ahirete gidiş vaki olursa
evet.
Ömrü nihayet bulursa ne yapacak? Ahmet oraya gelirken Bolu'dan geçmek zorunda kalacak. Karşısına Süleyman çıkacak. Şimdi ne yapıyor? Orası da olmaz diyor. Halbuki bir dediği iki olmaz iken padişahın bu defa da Kefe'ye verildi. Yani bu aynı zamanda Ahmet'in ne kadar etkili olduğunu gösteriyor merkezde.
Evet.
Selim'e karşılık devlet adamlarının da ne kadar etkin olduklarını gösteriyorlar. 2. Bayezid nezdinde. Aslında şeyin yanında kıymetli bir devlet adamı var Ahmet'in. Sinan Ağa diye yular kıstı.
Evet.
Düşman yakınında olsun diyor. Çabuk gezersin. Hı. Ya çok uzağında olsun, çok çok uzağında sana zarar vermesin. Veya yakınında bulunsun, yanında tut düşmanı. Bir de ezersin. Çabucak. Fakat Ahmet pek kulak asmıyor bunlara.
Tabii burada şimdi düşman deyince yani
Yani düşman deyince onun
iktidar,
iktidar şeyi, hasmı.
Yanlış anlamasın böyle. Dinleyicilerimiz diye.
Tabii yanlış anlamasın.
Hepsi evet, maksatları.
Evet.
Aynı hedefe yönelmiş insanlar. Peki bu konu hakkında...
Tabii burada yol arkası söylerken aynı zamanda hani bu hasımdır, bazen hasımdır, bazen de büyük bir düşmanıdır insanın.
Evet.
Düşmanıdır yani... öyle de düşünebilir. Onu oradan bir misalle kendisine söylüyor. Yani hasmın sana zarar verecek bir kimse. Ya yakınında tut ama onu bil. Onu fark ettirme. Veya da çok uzak olursa sana zarar veremez. Öyle tutturmaya çalış. Tabii herhalde Şehzade Ahmet de darbe yakından gelir denmiyor korkuyor ama o da çok yakınındaki insanlardan tehlike evet. gelir tabii. O da çok yakındandır. O da ayrı bir durum. Ve dolayısıyla Şehzade Süleyman'a ilk defa Rumeli tarafında bir sancak veriliyor. Kefe.
Kefe.
Halbuki Rumeli'de bak sancak verilmez. Sancaklar Anadolu'da olur.
Evet. O yüzden Rumeli'de sormuştum olmaz. Mıntıka olarak.
Evet, mıntıka olarak mevcut. Rumeli'de kesinlikle verilmez. Bu ilktir. İlk defa olarak Süleyman'a bu şekilde veriliyor. O da Ahmet'in bu çok karşı çıkması sebebiyle Şehzade Ahmet'in. Fakat işte takdir-i ilahi Kefe gerçekten Selim'in tahta çıkmasında en baş rolü oynayacaktır. Yani hani bir Selim doğrudan gelip alabilirdi. Hiç Kefe rol oynamazdı.
Evet.
Yani şu şeye bak ki Selim Han babasıyla olan o savaşı devlet adamlarına karşı uğraş köyünde kaybedince
evet.
Kefe'ye kaçmak zorunda kalacak. Kefe Süleyman'ın sancağı olduğu için de kurtulacak. Takdiri halbuki bir öyle daha... bir durum olmasa belki de Kırım Hanı'ndan onu isteyeceklerdi hemen.
Evet.
Getir teslim et diye veya takip edeceklerdi. Yani işte bazı şeyleri siz zorlarsınız. Ahmet şuradan karşı çıktı, öteden karşı çıktı diğer ve Selim'e saltanata yol açacak bir noktaya kadar getirmiş oldu. Vaki olanda hayır vardır. Onun için derler ya meşhur. İnsan meşhur sözdür, meşhur ifadedir.
İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur bir tevfiznamesi var.
Evet. Akşerlere hayr eyler.
Evet.
Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler demişler. Herhalde
deme,
bu kısmın mı?
Deme şun için şöyle. Yerincedir ol öyle. Bak sonunda hayr eyle. Mevla görelim neyler.
Evet.
Demişler. Evet.
Şimdi ikinci Şehzade Süleyman'ın sancağı Kefe olmuş oldu. Ve burada babası Selim Han tahta çıkıncaya kadar Şehzade Selim o Kefe'de sancak beyliği yaptı. İdari konularda nispeten yetişti. 1509 1512 bir 3 yıl kadar Kefe'de kaldığını görüyoruz. Kim var yanında? Annesi Hafsa Sultan da var. Annesi Hafsa Sultan'la beraber gidiyor Kefe'ye.
Evet.
Şimdi annesi Hafsa Sultan'la Kefe'ye beraber gitmesinden ne çıkartabiliriz biz?
Hocam şey gibi oldu, iktidan gibi.
Değil mi? Evet. Yani şimdi herhalde aynısını birdenbire size imtihan değil de burada konuşurken dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek evet. istiyorum.
Neden acaba?
Yani orada neden? Şimdi şehzadeler sancağa giderken anaları mutlaka yanlarında gider.
Hep mi?
Hep. Hemen hemen.
Evet.
Yani o ana çünkü 11 yaşında gidiyor çocuk. 12 yaşında gidiyor.
Burada 14 yaşında.
Devlet adamları veya bir takım insanlar oğullarını zararlı bir takım şeylere alıştırabilir. Yanlış işler yaptırabilir. Farklı noktalara çekebilir. Babasına isyana sevk edebilir. Halbuki kim var? Anası yani padişahın hanımı onun yanında ve onun bir gözetmenidir saraya karşı. Oğlunun üzerinde, oğlunu yanlış yaptırtmamak üzere. Son derece dikkatli siyasetten bir tanesidir bu. Şimdi burada günümüz bugün işte dizide bir yanlışa da işaret edelim mi?
Buyurun hocam.
Şimdi ben artık izlemediğim için bilmiyorum.
Evet.
Hürrem'le
evet.
Kanuni'nin eşi Mahı Devran arasında bir mücadele, bir kavga olacak. Böyle bir şey yok. Uydurma bir tane Batılı'nın yazdığı şeyle aralarındaki bir kavgadan bahsedecekler. Şey dövecek işte Mahı Devran Hürrem'i dövecek. Kanuni onun o halini görecek, mahı devranı sürecek falan. Böyle bir şey. Tamam mı?
Evet.
Şimdi böyle bir senaryo. Senaryoyu hep yabancılardan aldıkları için ortaya böyle işte ucube şeyler çıkıyor. Bir dizi ortaya çıkıyor. Şimdi Mustafa 1533'te Saruhan Sancakbeyliğine gönderilince Manisa'ya, annesi Mahı Devran da beraber gider. Şimdi karşı taraf bunu neye şey yaptı? Kavgaya. Kavga sebebiyle Süleyman attı dedi.
Evet.
Halbuki Mahı Devran oğluyla beraber gitti.
Bu bir kaideydi Osmanlı'da.
Bu bir kaideydi. Osmanlı'da bir kaidedir. Sancağı oğlu giderken hanımı da beraberinde onunla beraber gider.
Evet. Bilmeyenler?
Bilmeyenler buna farklı, işte bir yabancı bunu bilmediği zaman bir kavga uydurur. Bir hani kurgu diyorlar ya, biz evet, kurgu yapıyoruz. Bir kurgu yapar romanına.
Evet.
Onun kurgusunu da başkaları da başka film yapar. Başkaları roman yapar ve ortaya bir gerçekmiş gibi çıkar.
Hani demiş ya,
o kurguyu. Tepede birisi yalan söyledi, aşağıda herkes inandı, değil mi yani?
O kadar yalan söyledim ki demiş, sonuçta ben de inandım bir tanesine.
Ya ne yalanlar, ne şakalar. Evet, şeye, Erhan Bey'e Amerika'dan film teklifi geldi diye televizyonda konuşuyor. Ertesi, kendi kanalı inanıyor, ilan ediyor. Evet. Kendi kanalı yazı geçiyor. Evet, Amerikalı Fatih Sultan Mehmet film olarak çekilecek. O da danışman olacak. İş Arap ülkelerine kadar yansıyor.
Yani.
Ondan sonra açıklamak zorunda kalıyorlar. Evet, yani şimdi burada işte kurguların 500 sene önce, 300 sene önce, 200 sene önce yazılmış bazı romanları kaynak diye bugün alıyorlar. Halbuki o da kurguydu.
Evet.
Yani Hürrem'le Mahı Devran'ın kavgası da bir kurgudur. Bir şey yoktur. Süleyman'ın da bu sebeple Mahı Devran'ı göndermiş olduğu bir kurgudur. Şehzadelerle beraber analara gider ve onların terbiyesine, eğitimine, padişah adına onların faaliyetlerine bir gözetim yapmak üzere gider. Bu çok önemli bir meseledir ve Mahı Devran'ın da saraydan çıkıp Mustafa ile beraber gitmesinin sebebi budur. Bunu ilk defa yalnız bu şeyi kim bozacaktır? Hürrem değiştirecektir.
Evet.
Hürrem gitmeyecektir oğluyla beraber. Bak burada bir mesele var.
Evet.
1540'lı yıllarda, 44'te Şehzade Mehmet sancağa tayin edildiği zaman Manisa'ya,
evet,
Hürrem yanında gitmeyecektir. Neden? Bu da bir enteresan.
Kendi annesi olmayabilir.
Genelde bir hanımdan iki evlat olmaz.
Evet.
İki üçün. Dikkat ederler genelde. Hürrem'den ise çok var. Mehmet, Selim, Cihangir, tamam mı? Başka Bayezid ve bunlar iki üçü sancağa gider. Bunların yaşı birbirine çok yakındır. 3 senede 3 çocuğu olur Hürrem'den.
Evet.
Dolayısıyla bunların üçü de bir sancağa gittiği zaman, şimdi düşün ki Hürrem Selim'in yanında veya Mehmet'in yanında veya Bayezid'in yanında.
Olmaz.
Neden olmaz? Çünkü kimin yanındaysa o tahta yakın demektir, değil mi? Diğer evlatların arasında fitne çıkar.
Evet. Zaten fitne mahal bir yer.
Evet. Evet. Fitne aramıyor muyuz? Gitmeyince sarayda fitne çıkarttı oluyor. Gitse onun adına fitne olacaktı. Yeni yeni senaryolar yapılacaklardı Hürrem'in adına. Hürrem Sultan kadar çok yanlış değerlendirilmiş bir kişi yoktur.
Zaten birkaç sultan var değil mi?
Evet. Köşen böyle, ya böyle Kusen, çok fazla konuşulan. Yani hareme geldikten sonra bunlar konuşulmaya başlıyor.
Evet.
İlk defa Hürrem geliyor oraya ve konuşulmaya başlıyor insanlar. Konuşmaya, yalan yanlış yabancılar artık kurgu yapmaya başlıyorlar.
Yani bu da şeye benzedi, internetteki bilgi kirliliğine benzedi.
Bilgi kirliliğine
yani
benzedi.
Yani herkes konuşuyor. Evet. Halbuki bu konuda mütehassıs olanlar, uzmanlar konuşmalı.
Evet.
Gerçekten yani bir ilmi şeyi var tarihinde. Bir metodolojisi var. Ona göre konuşulursa dinlenir. Şimdi herkes bir şey söylüyor.
Evet, evet.
Ondan sonra da insanların kafaları karışıyor.
Şimdi evet, Hafsa Sultan'la beraber Kefi'ye gidiyorlar ve 1512 yılına kadar burada kalıyor.
Kırım Yarımadası değil mi hocam Kefi?
Tabii tabii, bilmiyorum. Kırım'da.
Evet.
Yavuz Sultan Selim tahta geçince oğlunu da artık İstanbul'a çağırıyor. Evet. Ve kendisi, kardeşleri Şehzade Ahmet ve Şehzade Korkut'la mücadele ederken, Anadolu seferinde bulunurken, oğlu Süleyman'ı İstanbul'da yerine kaim makam olarak bırakıyor. Yerine idareye ve İstanbul'da kalıyor. Ancak bu hadiseleri tamamen iki kardeşini ortadan kaldırınca, Anadolu'da bir Osmanlı Devleti'nde birliği ve beraberliği sağlayınca, o zaman Şehzade Süleyman'ı Manisa Sancakbeyliğine gönderiyor bu defa.
Evet.
Yine Hafsa Sultan yanındadır Şehzade Süleyman'ın. Burada da çok önemli bir şey var. Şehzade Süleyman için söyleyebileceğimiz, mesela Anadolu çok karışık bir durumdaydı son 5 yıl içerisinde. İkinci Bayezid'in neden? Şehzadeler arasında bir mücadele var.
Evet.
İki, Safevi çatışmaları var. Safeviler, Şah İsmail devamlı bir şekilde Anadolu'yu karıştırmıştı. Şah Kulu Baba Tekeli isyanı olmuştu.
Evet.
Nur Ali Halife isyanlar olmuştu ve bu isyanlarda 40-50 bin kişinin öldüğünü ifade etmiştik.
Evet, anlatırsınız.
Şimdi bir taraftan bunlar, bir taraftan kardeş kavgaları, Ahmet'in Selim'le, Korkut'un Selim'le o mücadeleleri ve Ahmet'in saltanatını Anadolu'da ilan etmesi, her taraftan vergiler. Dolayısıyla bir idare boşluğu ortaya çıktı ve vergiler, her şey Anadolu'da alt üst oldu. Eşkıyalık hareketleri yükseldi ve Manisa da bunun merkezlerinden bir tanesi.
Neden Manisa'da merkez?
İşte karışık o bölge içerisinde, bu isyanların ortaya çıkmış olduğu bir bölge Sarıhan, eşkıyalık hareketlerinin en üst noktada görüldüğü bir kısım.
Evet.
Şimdi böyle bir yere şehzade olduğu zaman
daha da zor.
Kime nasıl davranacak?
Evet.
Süleyman hemen merkezden, babasından bir kanunname istiyor. Yani nasıl davranacağı, nasıl hareket edeceği, nasıl bir siyaset güdeceği konusunda bir hareket tarzına yarayacak bir talimatname göndermesini istiyor.
Evet.
Ve Selim Han gerçekten bugün Manisa Şeriye sicillerine kayıtlıdır bu. Bu vesika Selim, evet, Han'ın göndermiş olduğu. Saruhan sancağında, bu sancağın şehir, köy, kasabalarında rastlanan haydut ve hırsızların nasıl tedip edileceğini bütün teferruatıyla açıklıyor. Ve bu bir ceza kanunnamesi olarak tanınır. Yine ya orada asayişi ve güvenliği nasıl sağlayacağı, vergileri nasıl koyacağı, neler alacağı, böyle çok hoş bir kanunname. Ve hatta şöyle bir şey de var bu siyasetnamede, yürürlüğe konulmadan önce, yürürlüğe girmeden önce hükümlerinin türlü yollarıyla halka duyurulmasına, ilan edilmesine ve mutlaka açıklamasının sağlanmasına ve halkın bunları bilmesine mutlaka önem gösterilmesi. Siz şimdi bir şey korsunuz, ertesi gün adamın haberi yoktur, adam anlamamıştır.
Evet.
Yani bir hükmün halkın mutlaka bilmesi, anlaması, tanıtılması, ona duyurulması, değil mi? Yani
evet,
bir hukuk açısından ne kadar önemli olduğunu. İşte Süleyman'ın ileride kanuni adını alacak Süleyman'ın, mutlaka orada bunun başında lalaları var.
Evet.
Osmanlı Devlet büyükleri var bunun yanında. Bir divanı var. Böyle olduğu halde merkezden, babasından böyle bir şey istemesi ve onunla hareket etmesi, Şehzade Süleyman'ın nasıl bir kanun adamı olacağını
o zamandan
çok net bir biçimde gösteriyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ve 1520 yılına kadar Süleyman'ın bu şeyi devam edecek.
Saruhan.
Manisa Saruhan Şehzade Beyliği devam edecek ve babasının vefatı üzerine de artık padişah olarak İstanbul'a gelecek.
Evet.
Herhalde bir ara verelim.
Verelim
diyorsun
hocam.
Bakışında.
Sizi dinlendirelim. Peki.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hayatından, Hürrem Sultan'dan ve haremden bahsediyoruz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, Sultan Süleyman Han'ın fiziki görünümü nasıldı? Yani böyle bir tarif etseniz kaynaklara göre. Heybetli miydi?
Evet.
İlla ki öyledir ama.
Şimdi genelde Osmanlı padişahlarının şemaili hakkında kaynaklarda bilgi vardır. Resim şeyi olmadığı için gelene şemailini, şeklini, fiziki özelliklerini hemen hemen detay noktasına kadar yazıyorlar genelde.
Hususi
bazı
kitaplar mı vardı?
Tabii, Şemailname diye özel eserler bulunuyor. Şimdi Sultan Süleyman'ı yuvarlak yüzlü, değirmi yüzlü, ela gözlü.
Ela
gözlü. Kaşlarının arası açık, doğan burunlu. Daha çok doğan burunlu, böyle zeki ve kavrayışlı diye ifade ederler o şekilde oluşunu. Doğan burunlu. Dişlerinin arası hafif açık.
Evet.
Aynı şey Peygamber Efendimiz için de dişlerinin arası hafif açık diye. Orada da Kanuni'de de bu söylenir. Uzun boyludur Kanuni. Uzun boylu Osmanlı padişahlarından bir tanesidir.
Evet.
Ve yakışıklı olarak ifade edilir. Uzun boyluydu ve yakışıklıydı diye söylenir. Söz ve hareketleri ölçülüdür.
Beyaz çok. Buğday benizli miydi ten olarak? Sarışın mı?
O şekilde. Evet. Yok, sarışın değil.
Beyaz buğday benizli.
Şey, mesela sarışındı Selim oğlu. Evet. O annesine benziyordu.
Evet.
Biraz sarışın. Ama şey öyle değil.
Süleyman.
Beyazdı.
Evet.
Söz ve hareketlerinin ölçülü ve nazik olduğu ifade edilir. Selim Han gibi asabi değildi babası gibi.
Evet.
Selim Han çok asabiydi. Fakat dedesi gibi de elinden idareyi bırakacak kadar da şey değildi. Elinden kaçıracak kadar yumuşak değildi. Mesela 2. Bayezid Han idare tamamen devlet adamlarının eline geçmişti. Az önce anlattığımız hadisede görüldüğü gibi. Selim Han ise çok celalliydi. Yani devlet adamlarına hiç en küçük şey bırakmaz. Ve onun için devlet adamları Kanuni döneminde babasından gelen o şey devam ediyordu. Belki bunun da rahatlığı vardı. Ne Selim Han gibi çok celalli, ne de idareyi elinden kaçıracak kadar yumuşaktı. Yani Kanuni'de bir devlet adamlığı özelliklerinin hemen hemen tamamına biz şahit oluyoruz.
Sonra gelen sultanlar, padişahlar şey yaptılar mı o konuda onu? Taklit ettiler mi? Onun o yönetim şeklinde.
Yani devrin şartları dolayısıyla kimisi yapabildi, kimisi yapamadı, kimisi farklı gelişmeler. Evet. Biraz da tarihte hani şunun yaptığını şu niye yapamadı demek zordur.
Doğru değil mi?
Her birini kendi devri içerisinde, kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Mesela 2. Selim yapmamıştır ama Kanuni'nin bırakmış olduğu ona bir Sokullu Mehmet Paşa vardır. Bir şey yapmasına gerek yoktur.
Evet.
Yani Sokullu Mehmet Paşa'ya dizginleri vermiştir devletin. Rahat da etmiştir.
Evet.
Yani şimdi devrin şartları içerisinde ama vezir işi bilmez, padişah da ona zamanında müdahale etmez, onun eline bırakırsa işte bu bir acziyet ifade eder. Ama işi bilen adama müdahale de bazen kötüdür.
Evet.
İşte mesela orada doğru davranmıştır 2. Selim Sokullu'ya bırakarak. Yani bunu biraz da her padişahın dönemi içerisinde değerlendirmek gerekir. İnsanlar padişahları kendi döneminden değerlendiriyorlar veya birini biriyle mukayese ediyorlar.
Evet.
Bunlar çok yanlış şeylerdir. Tarih misyonu, tarih kriteri yoktur böyle bir değerlendirmede. Yanlıştır bu.
Yani biz yani, bugünden bakarak o gün değerlendirirsek, bugünle kıyaslarsak çok yanılırız.
Çok yanılırız. Veya işte Fatih'in durumunu 2. Abdülhamid'e, 2. Abdülhamid'in siyasetini işte 2. Selim'in siyasetiyle karşılaştırırsak yanılırız. Çok hata da ederiz.
Evet.
Sözü sohbeti yerindeydi. Şairlerin dostuydu. Yani zamanında gerçekten çok şairler yetişmiştir. Dolayısıyla maddi ve manevi bütün iyi ve güzel huyları kendisinde mezzetmiştir, toplamıştır, birleştirmiştir diye.
Evet.
Kanuni Sultan Süleyman anlatılır. Tabii bunun yanında aynı zamanda devlet yönetimini çok iyi öğrenmişti. savaş sanatını çok iyi öğrenmişti bu dönemlerde. Çok iyi bir eğitim almıştı. Ve aynı zamanda bir de hani böyle her bir padişahın bir sanat tarafı vardır.
Evet.
Birbirine Kanuni'nin de kuyumcu olduğunu.
Şimdi bizim hobi dediğimiz
onların şekilde.
Onların bir uğraş.
Ve çok iyi edebiyatçı. Yani 3000 beyte yakın hemen hemen Osmanlı padişahları içerisinde. En çok gazel yazan bir divan, en büyük divanını oluşturmuş
3000 beyti,
bir padişahtır. Evet, 3000'e yakın yani. Yakın. 2500'ün üzerinde, 2700-800 o aralarda beyit yazdığı ifade ediliyor. Onca savaş, onca uğraş, onca meşgale arasında bunu da nasıl yaptı diye insanlar açıkçası şaşıyorlar. İşte bu şekilde bir şehzade Osmanlı tahtına bazen kimine göre 1. Süleyman, kimine göre 2. Süleyman olarak çıkmış oldu.
Evet. Peki tahta geçişi ve ilk yılları nasıl?
Yani tahta geçişinde ilk olarak şöyle ifade edebiliriz. İlk tahta geldiği gün cülus merasiminden sonra babası Selim Han'ın cenazesini karşılar. Son derece üzgündür. Çok üzülmüştür. Çok sever babasını. Kanuni Sultan Süleyman Selim Han'ı çok sever. Ona çok bağlıdır. Zira Selim Han'ın gerçekten çok farklı özellikleri olan, devlete çok büyük bir hayatiyet kazandırmış olan bir kimsedir. İyi bir eğitim aldırmıştır. Genç yaşta vefat etmiştir. Bunlar onun üzülmesi için önemli şeylerdir. Bir padişahın yaşı, Kanuni daha genç denen bir yaştadır. Hani belki insan 40 yaşına gelir de ya bekler daha padişah ne zaman olacağım diye. Evet. Böyle bir durum daha söz konusu değildir. Ve büyük bir üzüntü içerisinde gelmiştir. Babasının cenazesini alır. Selim Han'ın cenazesi çok kalabalıktır. Onun Fatih Camii'nde namazı kılınır. Siyah şemleler giyinmiştir devlet adamları. Omuzunda getirirler. Ve bugünkü Mirza Sarayı denilen, o gün için Mirza Sarayı denilen mahalle, Yavuz Sultan Selim'in şimdi türbesinin olduğu yer, caminin olduğu yer, oraya defnederler. Orada yetkililerden bilgi alır. Selim Han hemen hemen 4-5 yılı neredeyse dışarıda geçmiş bir padişahtır. Cami ve imar faaliyetlerinde bulunamamıştır. İşte o caminin de ancak temelini attırabilmişti. Oraya sade ama Selim Han gibi vakarlı bir camidir.
Evet.
Yavuz Sultan Selim Camii. Çok hoştur. O sade caminin yetkililerden bilgi alır. Derhal yapılması için emirler verir. Bir türbe yapılması emrini verir. Ve ardından da devlet işleriyle ilgilenir. Ve bu işlerden en önemli işte Kanuni'ye Kanuni adını verdirecek bir takım faaliyetlerdir. Mesela babası Yavuz Sultan Selim çok şiddetli demiştik. Bazı şeyleri bu devleti meşgul eden anarşi ortamını ve Şii isyanlarını bastırabilmek için çok kesin tedbirler almıştı. Bu sebeple bazı tüccarların mallarına el koymuştu, yasak malları satan.
Evet.
Onların mallarına el koymuştu, onları hapse attırmıştı. Bunların hapisten çıkmalarına müsaade eder. Mallarını, bunlar defter edilmişti, aynı şekilde bunlara iade eder. Yerine göre bir zarar olduysa tazmin eder. İsteyenin istediği şekilde gitmesine sebep olur. Fakat bunun yanında da suistimale sebep olan mesela Kaptanı Derya Cafer Paşa'yı ve Silahdar Ağa'yı ve bir takım insanları hiç şey yapmadan anında öldürttürür.
Yani böyle muhakeme falan yok değil mi?
Yani muhakeme Osmanlı'da şey olmaz. Suçu sabitse padişah tamam divan veya padişah onun ölümüne şey çıkartır. Ya bunun suçu sabittir bir insanın. Suçu gelmiştir. Suçu sabit olunca onun idamına şimdi Yavuz Sultan Selim'de çok gördük. Bir suçu öldürttürüyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Suç sabit yanında çünkü. Şimdi onun da suçun sabit ama sabit olmayınca mesela Yavuz Sultan Selim günlerce araştırttırıyor. Şahit arıyor. Kim yaptı? Kim etti? Devlet işleri bunlar. Öteki adamdan suistimal bu gelir. 3 kişi 5 kişi bunun aldığını padişah bunu bir araştırma yaptırtır. Bakar ki bir suistimal. Ha bunu yargıya vereyim. Ne diyecek? Yargılama deyince hani şimdi mahkeme kurulsun.
Evet.
Bunu yaptılar. Herhalde onun için söylüyorsun.
Evet.
Bir yargılama olmuştu dizinin birinci bölümünde.
Evet.
Böyle bir şey yok. Yargılama yok. Öyle bir şey. Uydurma bu. Zaten demiştim ya dizide zerre doğru bir kare bulamazsın diye. Evet. O da uydurma bir şeydi. Yani. Onun şeyi araştırılmıştır. İdamını emretmiştir. Hatta idamını falan padişah görmez. Orada bir de yukarıdan baş işareti alıyorlar. Öldürelim mi öldü? Ya idamı emredilmiş. Daha nesinin bakıyorsun ediyorsun.
Filmden kareler değil mi bunlar?
Filmden kareler yani bozuk. Hani böyle yeri geldikçe şimdi.
Bir de yani idamın yapıldığı yerle haremin bulunduğu yer arasında ne kadar mesafe var?
Evet.
Yani biraz tarihi bilseler.
Ya o onu oradan görüyor. O onu görüyor sanki orada öyle gösteriyor. Öyle bir şey olamaz. Ta idamın olduğu yer eğer onlar o şekilde yaptırıyorlar. Bugün Topkapı Sarayı'na bilet alınıp girilen yer dışarıda.
Evet.
Orayla haremin hiçbir şekilde ilgi ve alakası yok. Tabii o ayrı bir şey.
Evet.
Ama dediğimiz gibi kanuni, onu kanuni yapacak özelliklere imzasını atıyor artık.
Evet.
Ve bu da adil davranışlar. Bir de burada belki şunu söyleyebiliriz. Siyaset icabı Süleyman tahta çıkınca acaba nasıl birisi tahta çıktı? Kalbinde devlet arzusu olan, kalbinde ihtilal arzusu olan, kalbinde bağımsızlık arzusu olan devlet adamları bu noktada isyan ederler. Bir şansını denerler. Yani yeni padişah, eski padişah öldü. Yeni padişah kim? Nasıl? Korkak mı? İşi götürebilecek mi? İçeride sıkıntı olur mu? Ben isyan edersem 20 kişi daha isyan eder diye bekler.
Evet.
Ve herkesi de isyana teşvik eder. İşte bunlardan bir tanesi Canberdi Gazali idi. Canberdi Gazali, Şam Beylerbeyi. Dolayısıyla hemen isyan etti. Yavuz Sultan Selim Şam'ı, Halebi'yi aldığı zaman Yavuz'a bağlılığını arz etmişti ve o da ona Şam Beylerbeyliğini vermişti. Derhal isyan etti, faaliyetlere girişti. Hatta Mısır valisi Hayırbay'ı da teşvik etti kendisine katılması için. İşte Hayırbay o noktada diyor ki bir taraftan onu oyalıyor, bir taraftan da Kanuni'ye haber gönderiyor. Ezeyim mi? Müdahale edeyim mi diye.
Evet.
Gazali'ye. Yani Mısır Osmanlı'ya bağlı bir beylerbeylik. Bu beylerbeylik kuvvetleri var. Ezebilir mi? Başkalarının da bir takım yardımcı güçlerle beraber ezebilir. Ancak kim ezmiş olur? Hayırbay ezmiş olur.
Yani.
Ve bu Hayırbay'a ileri için ciddi manada bir kendisine o bölgede bir güç kazandıracaktır. Bir beyler beyinin şeyiyle onu ezmek istemiyor ve sen yerinde dur diyor.
Bu da ileri bir görüş.
Ardından da merkezden kapı kullarını gönderiyor. Bu çok ince bir siyasettir tabii. İyi bir stratejidir. Daha çünkü işin başındasın. Bir devlet adamına mahkum olmak istemiyor. Bir devlet adamına. Onun için merkezden Ferhat Paşa'yı gönderiyor. Ve yine Osmanlı'nın eski sancaklarından ve bağlılarından Şehsuvaroğlu Ali Bey'i onun üzerine görevlendiriyor. Ve bu kuvvetler Canberdi Gazali'yi iki savaşta mağlup edip ardından yakalayıp idam ediyorlar.
Evet.
Dolayısıyla Kanuni bu noktada daha saltanatının başında bir devlet adamına mahkum olmak gibi bir siyasetin içine düşmemesi çok önemli, çok ileri bir görüşlülüktür diye ben değerlendiriyorum. İyi yetişmiş olduğunun en bariz işaretidir. Zira insanlar ilk zamanlarında hata yaparlar.
Evet.
İlk zamanlarında çok hata yaparlar. İkinci Selim döneminde böyle bir şey olmuştur. İleride görüşürüz.
Evet.
Konuşuruz.
Peki. Hocam, bu arada harem konusuna da isterseniz biraz değinelim.
Değinelim.
Yani biraz konuşalım harem hakkında. Nasıldı haremde hayat? Mesela
ama bu arada görmüyorsun sen bugün işaretleri.
Evet, görmesek de güzel olur aslında ama neyse bir daha ara verelim. Üçüncü günde tekrar buluşalım. Peki. Peki. Merhaba sevgili Tegeret FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümündeyiz. Hocam haremden bahsedelim biraz.
Peki.
Buyurun hocam.
Haremden bahsedelim. Buyurun hocam.
bir mail var ama isterseniz kısaca onu okuyayım size.
Öyle mi? Oku evet. Bakalım.
İlhan İnal Bey göndermiş. Bu bahsi geçen dizi atalarımıza saygısızlıktır ama senaristede de kabahat bulmuyorum demiş. Çünkü o kendi görüşü çerçevesinde dizimi harmanlamış ve yayına sokmuşlar. Yazık ki diyor bize. Hayıflanıyor tabii. Bütün dinleyicilerimiz de, bütün okuyucularımız da. Biz diyor adam gibi dosdoğru tarihimizi anlatan ne bir dizimiz ne de bir filmimiz var. Kanuni'yi, Fatih Sultan Mehmet'i ya da diğer padişahlarımızı ve bunun yanında tarihimizi, kültürümüzü layıkıyla anlatan senaristler olmadıkça daha böyle çok dizi çıkacak demiş maalesef. Günün birinde Muhteşem Harem ve Fatih gibi bir diziler çıkarsa şaşmayın demiş. Tarihimize sahip çıkmazsak birileri gelir kendilerine göre anlatırlar demiş. Teşekkür ediyoruz İlhan Bey'e. Tercüman olmuş.
Evet tabi duyarlı olmak güzel bir şey, önemli. Yalnız şimdi bir defa Amerikalı mimarlar İstanbul'u gezerken Süleymaniye'ye giriyorlar.
Evet.
Ve bizimkiler onlara soruyorlar. Böyle bir
eser,
böyle bir eseri bugün Amerika yapabilir mi diye. Onlar da diyorlar ki Süleymaniye evet yapılabilir ama iki şey lazım diyorlar. Ne lazım dedikleri zaman birincisi kubbesini tersine çevireceksin, altınla dolduracaksın. İkincisi de Osmanlı olacak diyor. Osmanlı olacak. O ruh olacak. O ruh. Aşk olacak. Her kapta içinde olan sızar. Elbette ki daha güzellerinin yapılamadığı için hayıflanırız.
Evet.
Ama diğerleri de içinde olan da onu çıkartıyor. Her kapta içinde olan sızıyor. Onlar da onu yapıyorlar. Tabii burada gerçekten böyle bir dizinin bu kadar seyredilmesi bir çelişkidir. Bu kadar ama ne kadar gider onu da bilemem. Zira haremden dışarı çıkabilecek hali yoktur bu dizinin, ben söyleyeyim.
Evet, gidişat.
Yani siz, onlar çok para harcadık diyorlar ya.
Evet.
Yavuz Sultan Selim'in cenazesinin kaldırma sahnesine paraları yetmezdi.
Az önce biraz değindiniz değil mi?
Evet. Bir tane daha söyleyeyim.
Evet.
Kanuni'nin Muhaç seferini yaptırtmaya o paraları yetmez.
Evet.
Kostümünü aynı yapacaksın. O orduyu öyle bir orduyu yansıtabileceksin. O orduyu Mohaç gibi bir yere şöyle atıyorum bir günlük bir yürüyüş yaptıracaksın. Karşıda düşmanın hisarları olacak. Ve çarpıştıracaksın orduyu. Ve Kanuni'yi bu dini aldıracaksın. Ve geri getireceksin. Onların harcadık dedikleri paralar o ordu, o Kanuni asıl kostümleri, adamları, giysileri, hareketleri, onların harcadık dedikleri para sadece ona yetmez. Yani 20 kişiyi hareme doldurmakla, üzerlerinde elbise dahi yok doğru dürüst,
evet.
Uyduruk şeyler. Dolayısıyla bu ne şeydir, dizidir, ne bir şeydir, hamam sefasıdır bu.
Evet.
Bunun herhangi bir şeyle, diziyle falan alakası yok. Bunun kanuniyle alakası yok. Bunun hürremle alakası yok. Bunun hiç kimseyle alakası yok. Bu maalesef tarihimizi karalamak için yapılmış bir şey.
Yani bir yerini 12 dakika kısaltmışlar.
12 kısalttı. 12'de nasıl? Oynayanı kabul et.
Evet.
25 dakika. 50 dakikanın 25 dakikası ne oldu?
Gitti.
Diğerleri o yani... O seyredilmeyecek derecede olan kısımları.
Evet.
Diğerleri de zaten konuşmalar. Sarayda Kanuni Mustafa ile kılıç oynatıyormuş. Duyduğuma
evet.
göre.
Evet.
Yani. Böyle gülünç yani? Şeyler. Gülünç. Yani onu çekemezler. Onu kolay değil. Bunu Türkiye'de yapabilecek insan yok. Neden şu şöyle? Sen daha hoş bir şeyler yapabilirsin. Çok daha güzelleştirebilirsin bu paralarla. Bu ayrı bir konu.
Evet.
Fakat mükemmel buna... Ona gerçekten para lazım.
Yürek lazım değil mi?
Para lazım. Yürek lazım, aşk lazım, heyecan lazım. İnsanların
ruh
o parayı lazım. O parayı döktüğün zaman da o parayı kazanırsın.
Evet.
O parayı kazanırsın. İnsanlar bugün bir Çağrı filmini oturduğun zaman yani 100 defa izlesen yeniden izleme ihtiyacını hissediyorsun, görüyorsun.
Yani.
Ama bizde bazı şeyler ikinci defa, üçüncü defa gına geliyorsun. Evet. İzleyemiyorsun. Değil mi ya? O
40
sebeple
sene olmuş ama hala.
Bunları böyle evet. değerlendirmek lazım. Şimdi harem adı üzerinde mahrem memnu girilmez yer demektir.
Evet.
Ya bir defa bu çok önemli bir şey. İnsanlar onun için hani izlese de inanmıyor. İzliyor. Evet ne çıkacak ne olacak bir de şamata gürültü patırtı merak falan filan ama inanmıyor. Zira insanlar haremin ne olduğunu haramın ne olduğunu Türk milleti kendi evinden biliyor.
Evet.
Değil mi? İnsanlar yani, kendi evinde alelade bir insanın evinde bir yatak odası şeyinin kapalı kutu olduğunu herkes bilir. Yani. Alelade bir evin. Hiç kimse bir diğerinin bu mahremdir, bu konuşulmaz. Hele eskiden anasının babasının adını ağzına alıp da söylemezdi insanlar. Bir edep, bir ahlak, bir şey. Şimdi sen 16. yüzyıl Osmanlı'nın haremini kimse bilmez. Haremini herkes kurgu yapmıştır. Haremini herkes kafasındaki düşüncelerini anlatmıştır. Ama gördüklerini dinle. Pazarda nelerle karşılaştı? Türk insanı nasıl konuşuyordu?
O zaman
Türk insanın cömertliğini, davranışını, onu dinle. Mesela Batılıların en fazla Türk'ün ağzından laf alamazsın diyorlar. Türk konuşmaz diyor.
Evet.
Vakarlıdır diyor. Çok ağırbaşlıdır diyor. Çok cömerttir diyor. Ama çok iyilikseverdir diyor. Niye? Bunu görüyor. Bunu yaşıyor insanlarla beraber. Dolayısıyla gördüğünden, bilinenden bilinmeyenlere doğru gidersin. Bilinenden bilinmeyenlere. Ha, bilinmeyenleri de Batılı kurgu yapıyor haremi. Niye? Onu fantezi yapıyor orada.
Evet.
Onu da kendisininkine benzetiyor. Kendi insanınınkine benzetiyor.
Evet. Tam bir tezat.
Yani. Dolayısıyla burada burayı iyi değerlendirmek, iyi düşünmek lazım. Buradaki yanlışları, yanlış olabilecek şeyleri çok iyi düşünmek lazım. Şimdi harem-i hümayun dediğimiz zaman da ikiye ayrılıyor harem.
Evet.
Bir erkekler kısmı, bir kadınlar kısmı. Selamlık, haremlik dediğimiz bölüm.
Evlerde de eskiden.
Eskiden evlerde böyledir. Değil mi? Yani hatta evlerde kapının tokmağı farklıdır, evet. Yani zil sesi farklıdır. Şimdiki tabirle zil gibi. Orada da kapının vuruş iki tokmağı bulunur. Kadın mı geldi, erkek mi geldi? O kadar dikkatlidir. Saraya bir defa doktor giriyor. Bir hanım sultanı tedavi için yabancı bir doktor girmek zorunda kalıyor.
Evet.
Damarından başka hiçbir şeyi göremedim diyor o bakacağı elinde.
Evet.
Ya bunlar hiçbir şey okumamışlar. Bilmiyorlar. Ya bu kadar bir fantezi, bu kadar bir yanlışlık. İşte insanımız biliyor bunları, katılmıyor. İlgi, merak, o ayrı bir şey.
Evet.
Şimdi harem kısmında cariyeler bulunur. Nasıl gelir bu cariyeler hareme?
Evet.
Değil mi? Bir, padişahların devlet ricali tarafından. Herkesin cariyeleri vardır o zaman. İnsanlar satın alır. Çünkü hizmetkar sınıfındadır. Bazen bu devlet ricali yeni bir padişah tahta çıktığı zaman ona bir cariye hediye eder, bir köle hediye eder. Köle hediyeleri vardır, cariye hediyeleri vardır. Mesela Bizans kralı Peygamber Efendimiz'e iki cariye göndermişti.
Evet.
Bakın değil mi? Yani bunun uygulaması aynı şekilde Osmanlı'da da valiler, vali bir Bosna valisi mesela.
Evet.
Orada işte köle pazarında çok güzel bir cariye aldı, satın aldı. Bunu ne yapıyor? Bunu padişahına hediye ediyor. Böyle tahta çıktığı zamanlarda veya normal bir zamanda ona hediye gönderebilir. Bir, böyle gelir. İki, Kırım Hanı ve valilerinin takdim ettikleri vardır. Mesela Kırımlar daha çok hemen hemen hep seferde bulunurlar. Ve köle olarak aldıkları kimselerden çok edepli, ahlaklı, Müslüman olmuş insanları oraya verirler. Zira cariyelerde mutlaka Müslüman olması şart aranır. Bunların yaşları büyük geldiği için. Küçük gelirse Müslüman edilir. Büyük geldi mi mutlaka, çünkü zorlayamazsın onu Müslüman olması için.
Evet.
O sebeple de mutlaka Müslüman olmuş insanları alırlar. Üç, son zamanlarda tabi savaşlarda böyle şeyler ele geçmeyince İstanbul gümrük emini vasıtasıyla satın aldırırlar cariyeleri. Gümrük emini gider. İşte köle pazarında satılan o cariyelerden en uygun kimseleri mesela hareme alır. Bunların, bu kızların vücutça kusursuz olmaları gerekir. Mutlaka belli bir güzellik şartı aranır. Zeki, iyi ahlaklı, edepli, iffetli olmaları istenir. Ve bunlar ne yapılır? Bunlara cariyeler için bir sarayda neler oluyor diye düşündüğümüz zaman,
evet,
bu İlk yapacakları iş bir saray edep ve ahlakını öğrenmeleridir. Adabını, saray adabını. Şimdi bir de tabii hani mesela Enderun Mektebi'ndeki çocuk, bir Türk evinde öğreniyor, Acemi ocağında öğreniyor. Sonra sarayda da ona bir dini eğitim veriliyor. Burada da haremde dini bir eğitim alıyorlar. Yani orada her türlü işte o bizim fıkıh bilgileri, ilmihal bilgileri dediğimiz, evet, insanımızın rahat anlayacağı bir tarzda ilmihal bilgileri dediğimiz dini bilgileri en güzel bir şekilde alıyorlar. Çünkü namaz sarayda birinci şeydir. En birinci. Fehim Bey bakın, evet, Topkapı Sarayı'nın dışından girdiğiniz zaman bugün birinci avlu dediğimiz yerde, evet, şimdi yok. Çok büyük bir mescit vardı. Orada sarayın fodla fırınları vardı. Ve büyükçe bir mescit vardı. Şu anda o mescit yok. İkinci kapıdan, yani biletli kapıdan içeri girdiğiniz zaman sağ tarafta yüksek yeşillik bir yer var. Ortasında da büyük bir ağaç var. Ve bir tarafında da bir taş var. Orası namazgahtır. Hemen kapıdaki insanların namaz kılması içindir. Mutfak tarafına girerse kıymetli dinleyicilerimiz, mutfağın olduğu yerde hemen mutfak mescidi vardır. Bakın mutfak mescidi. O has ahırların bulunduğu tarafa gidersen, meyyit kapısından dışarı çıkarsan, yani mutfakların tam karşısında veya şey kapısından içeri, biletli kapıdan içeri girdiğin an sağa değil de sola dönersen aşağıya doğru, has ahırların oraya gider. Orası meyyit kapısıdır. Orada ne vardır? Beşir Ağa Camii vardır bak. Beşir Ağa Mescidi.
Evet.
Şimdi sağ tarafında namazgah, sol tarafında Beşir Ağa Mescidi. Mutfaklara gittiniz, mutfakta mutfak mescidi. İçeri girdiniz, hemen içeriye sofa mescidi. Değil mi? Yani evet, üçüncü avluda, dördüncü avluda hemen köşkler bahçesinin olduğu yerde sofa mescidi. Has odanın olduğu yerde hemen dışında ağalar mescidi. Bak ağalar mescidi. Haremin içerisinde harem mescidi.
Her yerde.
Her yerde, sarayın her yerinde bütün oradaki insanların hemen namaz kılabilecekleri mescitler var. Meyhaneleri yok. Mescitler var her yerde ve sarayda birinci şey, her şey namaz üzerine kuruludur. Şimdi böylesi bir insanın nasıl olacağını sen şey diyeceksin. Biz bir hani film çevirirken sabah akşam herif namaz kılsın falan diyecek, izlenecek şey değil ama bu insan nasıl insan olur? Onu başkalarının işte bilmesi lazım gelir. Evet. Birilerinin bilmesi lazım gelir. Anlaması lazım gelir. Senin kurgunsa ayrı bir şey. Başkasının kurgusuysa o ayrı bir şey. İşte ilk olarak bir ilmihal bilgileri bu cariyelere öğretilir. Okuyup yazma öğretilir. Cariyeler mutlaka okur yazar.
Hocam konu çok güzel. Ama vaktimiz de malum çok sınırlı.
Sona gelmiş mi bulunuyoruz? Evet.
Ana kumanda diyor ki hocam size sevgilerle.
Demek ki o zaman harem kısmında, evet, cariyeler kısmını, padişahın bir günlük hayatını, evet, bir günlük hayatını, neler yaptığını, Enderun Mektebi tarafını şöyle gelecek hafta inşallah. Peki. Hürrem Sultan'ı bu arada. Tabii, tabii. Hürrem Sultan nasıl geldi, neler yaptı, nasıl bir kişilikti. İnşallah gelecek hafta devam edelim. Ben TGRT FM dinleyicilerine çok kıymetli iyi akşamlar diliyorum.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Evet, sağ olun,
var olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.